Gölgedekiler.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, Gölgedekiler programında birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trtgölgedekiler@trt.net.tr, Twitter adresimiz @trtgölgedekiler ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Onur Bilge Kula hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi günler.
Hocam bugün bir de Almanya'ya bağlantı yapacağız gazeteci Cem Dalaman'a. Zaman zaman Almanya'da Türk ailelerin çocuklarının işte konuyu çok yakından biliyorsunuz. Bunun sayıları nedir onları soracağız. Birlikte sizin yorumlarınızla birlikte. Ve sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gölgedekiler programındasınız. Türk ailelerin çocuklarının başka ailelere, Alman ailelerine verilmesi konusu önemli bir konu hocam. Onu programımızın içerisinde değerlendiriyoruz, değerlendiriyorsunuz. Fakat buna gelen süreçte kültürel dinamikleri anlamak önemli olduğunu zannediyorum. Eğer anlayabilirsek, kültürel farklılıklar bunlara neden oluyor yılında bir önermeye çıkabilirsek sanki sorunu aşabiliriz gibi düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir kıyas gerekiyor galiba.
Evet, şimdi kültürel farklılıklar artık Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların oradaki oluşturdukları hem geleneksel kültür hem de orada oluşturdukları yeni kültürde farklılıkların artık Alman toplumunca da bilinmesi söz konusu. Yani bu artık bilinmez bir farklılık olmaktan çoktan çıktı.
Yavaş yavaş, aşama aşama değil mi hocam?
Elbette. 60 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. Gerek akademik anlamda, gerekse kurumsal anlamında, gerekse siyasal, sanatsal anlamda Alman toplumu Türkiye kökenli halk kesiminin kültürel yaşam tarzını artık çok inceledi, gördü.
Tanıyor hocam.
Kitle iletişim araçları aracılığıyla bu konular dile getirildi, basında tartışıldı, hala tartışılmaktadır. Dolayısıyla artık anlaşılmaz bir farklılıktan söz edilemez. Fakat şunu da görmek gerekir. Elbette bir Türkiye'den giden insanların günlük yaşamlarını biçimlendirme tarzları ile yerli Alman toplumunun günlük yaşamını biçimlendirme tarzı arasında bir takım farklar var. Bu farklar biliniyor. Bilinmesi çok önemlidir. Çünkü yanlış anlamaya yol açmaz. Yanlış anlamalar ortadan kalkar. Yanlış anlamaların yol açtığı olumsuz uygulamalar ortadan kalkar. Şunu da söyleyelim ki Almanya'daki uygulamaları ülküselleştirmek, idealize etmek, gereğinden fazla iyi göstermek bir anlam taşımaz. Buradaki olumsuzlukları elbette dile getirmek gerekir. Fakat artık bu olumsuzluklar olumlulukların yanında giderek azalmaktadır. Bu gerçeğin altını çizmek gerekir.
Yani bir zamanlar hocam 80'li yıllarda hedef olarak gösterilen entegrasyon yavaş yavaş süreçte geliyor.
Elbette. Yani bu entegrasyon dediğimiz, yani toplum yaşamına, toplumun sosyal, kültürel, siyasal yaşamına katılma, orada varlığını, farklılığını uygar bir tavırla ortaya koyma artık Almanya'da olağanlaşmış bir durumdur. Dolayısıyla her türlü kurumsal yaşamına katılan, siyasal yaşamına katılan, hakkını, hukukunu bilen, koruyan, ezici çoğunluğu açısından söylüyorum, Türkiye kökenli insanların artık o toplumda eskisi gibi dışlandıkları, yok sayıldıkları, ayrımcılığa uğradıkları dönemden söz etmek biraz haksızlık olur. Bu sözlerim ancak hiç ayrımcılık olmadığı anlamına asla gelmez, dışlama olmadığı anlamına asla gelmez, toleranssızlık olmadığı anlamına, toleransın olmadığı anlamına hiç gelmez.
Ama tanımak ve bilmek vurgunuz önemli hocam. Tanıdıktan, bildikten sonra insan korkularından da arınır.
Tabii. Yani bu korkular örneğin son dönemde Suriye, Irak ve Kuzey Afrika kökenli göçmenlerin Almanya'daki varlığı tekrar korkuları üretti. Biraz da basın ve politika yapıcıların bu korkuları araçsallaştırması daha da korkuları büyüttü. Ama artık her zaman da vurguluyorum, Türkiye kökenli insanlarla yeni gelen insanların Almanya'ya, Suriye, Irak, Kuzey Afrika kökenli insanlar arasındaki ayrımı Almanya'da artık sağduyusu olan her türlü siyasal kuruluş, basın, halk görüyor.
Evet.
Olumlu anlamda de görüyor, onu söylemek isterim.
Hocam, çocuğun aileden çıkıp yavaş yavaş toplum içerisine girmesi, sosyalize olması, toplumsallaşması, aynı zamanda da o akültürasyon, kültürleşme sürecini yaşaması başka bir ülkede, başka kökenden gelen bir insan için ne gibi sorunlar doğuruyor ve bu nasıl aşılıyor hocam? Bu süreç nasıl gerçekleşiyor?
Şöyledir. Yani bir insanın kültürleşmesini ve sosyalleşmesini, toplumsallaşmasını sağlayan başlıca etmenler var. Birincisi aile. İkincisi yaştaş, üçüncüsü eğitim kurumları, dördüncüsü toplum, kitle iletişim araçları, diğer etmenleri bunlara ekleyebiliriz. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Türkiye kökenli insanların artık oradaki çocuklarının sosyalleşmesi, toplumsallaşması çok büyük ölçüde bildikleri bir toplumun toplumda gerçekleşiyor diyebiliriz. Elbette hala az sayıda da olsa Almancayı tam iyi bilmeyen, Alman kültürel yaşamına katılamayan bir takım insanlarımız vardır. Fakat bunlar artık giderek sayı olarak çok küçük bir azınlığı oluşturmaktadır. Dolayısıyla oradaki toplumsallaşma, kültürleşme iki dillidir. Kesinlikle en az iki kültürlü bir anlayışla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla artık Türkiye kökenli insanlar çok aklı başında akademisyenlerin, araştırmacıların da vurguladığı gibi belki de Almanya yaşlılarının sahip olmadığı çok olumlu bir nitelik olan iki dillilik, iki kültürlülük gibi bir nitelikle de yaşama katılıyorlar.
Evet hocam.
Bu iki kültürlülük, iki dillilik zaman zaman bir ayrımcılık konusu, haksızlığa uğrama konusu olabileceği gibi ama artık meslek yaşamında önemsenen bir niteliktir. Bunu kimse görmezden gelemez.
Yani bir avantaj söz konusu.
Tabii,
hocam.
Tabii, kesinlikle.
Hocam, gazeteci Cem Dalaman telefonda. Cem Bey merhaba. Alo.
Duydunuz beni, sesim geliyor mu?
Şimdi duyuyoruz Cem Bey. Tekrar merhabalar.
Tekrardan merhabalar Sedat Bey ve Onur Bilge Kula Hoca'ya da saygılar, selamlar.
Bizden de selamlar, saygılar.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi Türk ailelerin çocuklarının gençlik daireleri tarafından zorla alınarak Alman ailelere verildiği şeklindeki haberler. Bu haberler gerçeği ne oranda ne kadar yansıtıyor Cem Bey?
Bu haberler özellikle 2012-2013 yıllarında çok gündemde oldu. Almanya'da bazı Türk medyasında çıkan haberler oldu ve vatandaşın, doğruyu söylemek gerekirse, huzursuz olmasına da neden oldu bu tarz haberler. Ne kadar doğru? Çok önemli bir soru. Türk çocukların ailelerinden zorla ve keyfi olarak alınarak Alman ailelerine verildiği şeklindeki haberleri kanıtlamak çok zor. Bu haberler basında da çıktığı dönemde de daha çok söylentiler üzerine ya da bazı ferdi olaylardan yola çıkarak genelleştirilen haberler oldu. Şöyle iddialar yer aldı. Alman gençlik daireleri çocukları keyfi ve gaddarca alaraktan, çocuk ailelerin izni olmadan ya da ailelere karşı alaraktan zorla Alman ailelere veriyor ve ailelerinden koparılan Müslüman Türk çocukları zorla asimile edilerek Hristiyanlaştırılıyor şeklinde haberler çıktı. O dönemde oluşan hava, vatandaşlarda endişe ve içinde yaşadığı toplumun kurumlarına karşı da ciddi bir güvensizlik beraberinde getirdi. Ancak demin de belirttiğim gibi genelleştirirsek somut bir delil ya da inandırıcı sayılar ortaya çıkarılamadı. O dönemde zaten Alman gençlik daireleri böyle bir şey yapmış olsaydı bir çocuğu ailesinin yanından koparması bir insan hakları ihlali olurdu. Şu andaki veriler ya da geriye dönüp baktıkta da bunu kanıtlar durumda değil.
Evet, sayılar konusu var. Konuyla ilgili istatistikler konusu var. Bunlar netleşmiş durumda mı Cem Bey?
Şimdi Alman Feda İstatistik Dairesi'nin 2014 yılı verileri var elimizde. Buna göre Jugendamt dediğimiz gençlik dairelerinin koruma altına aldığı çocuk ve genç sayısı toplam 48 bin civarında. Bunlardan yaklaşık 12 bininin göçmen kökenli olduğu belirtiliyor. Bu rakam içinde de Türk kökenli, Türkiye kökenli çocuk ve genç sayısının yaklaşık 4-5 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Net olmayışının, Türkiye kökenli çocuk sayısının net olmayışının ardında iki neden var. Birincisi, Almanya'da 21 yaşına kadar kullanılabilen bir çifte vatandaşlık hakkı var. Alman vatandaşlığı olan ve gençlik daireleri tarafından alınan göçmen kökenli Türk çocuklarının Alman olarak kaydedildiğini biliyoruz. İkinci neden ise gençlik dairelerinin elindeki nüfus kompozisyonuna dair gerçek bilgiler kamuoyuna genel olarak çok daha bir kapsamda paylaşılıyor. O yüzden kesin bir sayı söylemek mümkün değil. Ancak Türk aileler arasında da ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların arttığı izleniliyor. Yani Türk ailelerin çocuklarıyla arasındaki sorunlar da artıyor ve buna paralel Jugendamt dediğimiz gençlik ailelerinin ailelerden aldığı Türkiye kökenli çocukların sayısının arttığını tahmin ediyoruz.
Buraya kadar verdiğiniz bilgilerin ve yorumlarınızın bir değerlendirmesini rica ederim Onur Bilge Kula hocamızdan. Hocam, Cem Bey huzursuzluk konusuna vurgu yapıyor. Benim de dikkatimi çekti bu.
Şimdi herhangi bir neden olmak zorunda, aile içi şiddet gibi, ayrı bir şiddetli geçimsizlik gibi, anne babanın çocuğun eğitim ve bakımını yerine getirememesi gibi çok belirgin bir davranışın ortaya çıkmış olması gerekiyor. Başka türlü zaten gençlik daireleri herhangi bir şekilde böyle bir müdahale etme olanağına yasal olarak sahip olamaz. Dolayısıyla da şimdi buradaki şeyler, bu çocukların alınıp koruyucu aileye verilmesi olayı bir kasıt ile açıklanmak istendiği zaman hata yapılabilir.
Bu da zarar verir hocam bu hata.
Zaten Cem Dalaman da çok yerinde bir değerlendirme yaptı. Eğer geçerli iç hukuk açısından, Almanya'nın iç hukuku açısından, insan hakları açısından bir ihlal söz konusu olsaydı bunun ardına düşürülürdü. Düşülmesi de gerekir. Bu ihlallerin ortaya çıkarılması gerekir. Çünkü bu tür uygulama çok az da olsa insanlarda derin kuşkular uyandırıyor. Bu kuşkulara, kuşkuların oluşmasını önlemek, bundan sonraki toplum yaşamını biraz daha bütünleşme açısından, karşılıklı güven açısından olumlu bir biçimde etkilemek bakımından bu tür olayların önlenmesi de gerekir. Fakat şunu da çok yerinde bir değerlendirme olarak belirtelim. Türkiye kökenli ailelerin zaten gerçekten Almanya'daki oranlarla karşılaştırıldığı zaman aile kurumu yerleşik olduğu için veya aile anlayışı değer, bir değer taşıdığı için görece olarak bu tür uygulamalar zaten azdır. Bu değerin korunması da çok güzel bir şeydir.
Ve önemlidir hocam.
Önemlidir tabii.
Cem Dalaman, eklemek istedikleriniz var mı?
Bir sorun var. Sorun diye, yani problem olarak soru değil, yanlış anlamayın. Türk koruyucu aile sayısı çok az Almanya'da. Yani belki de esas yoğunlaşılması gereken sorun bu. Daha önce de çağrılar yapıldı, Türkiye'den yapıldı, Almanya'daki Türkiye kökenli kurumlar, dernekler yaptı. Ancak sorunun olduğunu biliyoruz. Ailelerde olabilir, gençlerle aileler arasında sorunlar olabilir. Hocanın da belirttiği gibi ekonomik sorunlar, kültürel sorunlar. Bunları karşılayabilecek yeterli sayıda Türk koruyucu aile yok. Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği'nin çalışmaları var, projeler var, dernekler de var. Fakat aileler yeteri kadar hassas değiller ve bu konuya ilgi göstermiyorlar. Dolayısıyla Alman kurumları da, gençlik daireleri de böyle bir sorunla karşılaşıldığında ister istemez, bunu tırnak işareti içinde söylüyorum, Türk çocuklarını Alman ailelere vermek zorunda kalıyorlar.
Koruyucu aile olmak için yeterli şartları taşımadıklarından mı Türk koruyucu aile sayısı az, yoksa talep etmediklerinden mi Cem Bey?
Talep çok az. Yani demin de belirttiğim gibi bu konuda çalışmalar da yapıldı. Fakat talep çok az. Esasında başvuru yapmak oldukça kolay. Yani hocanın da belirttiği gibi düzenli bir aile olmanız gerekiyor. Gelire sahip olmanız gerekiyor. Evinizin genişliği yeterli olması lazım. Bir de yeterli derecede Almanca gerekiyor. Bunun sonucunda başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonra gençlik dairesi geliyor, bakıyor ve yaklaşık 7-8 ay süren bir prosedürden sonra çocukları size vermeye başlayabiliyor. Ancak faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın da yaptığı tüm çalışmalara rağmen bir örnek vereyim. Berlin'deki yaklaşık 45 bin 50 bin arasında bir aile, Türk aile olduğundan yola çıkılıyor. Yahut anne babaya eş gelen aileden yola çıkılıyor. Bunlar arasında %1 oranında koruyucu aile var. Bu da sayının ne kadar az olduğunu gösteriyor tabii ki.
Cem Danaman, çok teşekkür ederim.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, eksik olmayın. Hocam, Cem Danaman'ın yaklaşımlarından bir tanesi de benim dikkatimi çekti az önce. İç çatışma dedi, aile içi çatışma. O örneğin Türkiye'de olduğundan farklı mı yaşanıyordu?
Şimdi Türkiye'de olduğundan farklı yaşanabilen durumlar şöyle olabilir. Türkiye'de bir yakınıyla kızlarını evlendirip o yakınını Almanya'ya götüren insan sayısı bayağı var. Bir akrabasıyla, bir yakınıyla Türkiye'den. Şimdi Türkiye'den oraya giden özellikle eşlerde, erkeklerde eşi çalışıyor. Almanya'da yetişmiş, Almancayı biliyor, Alman toplumunda kendini gerçekleştiriyor. Oraya giden, Türkiye'den oraya giden az sayıda insan ise özellikle bunu erkeklik gururuyla falan bağdaştıramıyorlar. Yani dil bilmiyorlar, eşi gibi kültürel toplumsal yaşama katılamıyorlar, çıkıp kendi başına işini halledemiyor falan. Bütün bunlar bir aşağılık kompleksi demeyeyim ama onların kişiliğinde rencide edici bir olay gibi algılanıyor. Bu insanlarda şiddet eğilimi var. Hatta şiddet daha da ile birçok açıdan daha da ileriye gidiyor. Namus cinayetlerinin Almanya'ya taşınmasına yol açan olaylardan birisinin nedenlerini de burada aramak lazım.
Evet, bir ara çok haber geliyordu hocam.
Tabii Almanya'da da bildiğim kadarıyla şu anda 80'e yakın namus cinayeti işlenmiş durumdadır. Bunlardan bazıları Alman kamuoyunu, Alman yargısını çok uzun süre meşgul etti, basını da dolayısıyla.
Hocam, Almanya'dan dinleyicimizin katkısı var, paylaşalım diğer dinleyicilerimizle. Almanlar hiçbir Türk çocuğunu alıp Hristiyan yapmaya çalışmıyor. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Anne baba çalıştığı için çocuklarını evde yalnız ya da bakıcıyla bırakıyor ve sorunlar o noktada çıkıyor. Bu noktada Alman devleti müdahale ediyor olaya. Ben bizzat böyle bir olaya tanık oldum. Yardımcı olmaya çalıştım. O çocuğa ben de sahip çıkmaya çalıştım demiş. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Ancak Cem Delaman'ın da vurguladığı gibi bizim pek koruyucu aile olmak isteğimiz galiba yok.
Evet, zaten orada gerçek anlamda yapılması gereken Türkiye kökenliler arasında bir bilgilendirme çalışması yapmak. Gerçeklere uygun, yaşadıkları Almanya'nın koşullarına uygun. O hem Türkiye'deki Türkiye kökenli çocukların hak ettikleri iyi bir koruyucu aileye verilmelerini sağlamak, hem de bu tür kaygıları ortadan kaldırmak için Türkiye'yi temsil eden kurumlar, Türkiye böyle bir bilgilendirme çalışmasına girdiği zaman bu tür afaki tartışmalara da gerek kalmaz. Koruyucu aile, koşulları taşıyan insanların koruyucu aile olmak için başvurmaları durumunda zaten onlara verilmemesi söz konusu olamaz. O zaman skandal olur işte durum.
Ki Alman sistemi içerisinde bunu da olanaklı görmüyorsunuz. Bu olamaz diyorsunuz daha hocam yani. Yani. Bu teşvikle falan artırılabilir mi? Yoksa burada başka dinamikler mi var hocam koruyucu aile olmak isteksizliği konusunda?
Bilgilendirme, bilgi eksikliği olabilir. Bir de tabii bu zorlamayla olacak bir şey değildir. Yeterli bir kapsamlı bir bilgilendirme çalışması, konsolosluk olabilir, eğitim ateşelikleri, çalışma ateşelikleri, din temsilcileri, din kurumları. Buralarda çok ciddi bir eş güdümlü belirlenmiş bir bilgilendirme çalışması olabilir. Dolayısıyla o çalışma oradaki Türkiye kökenler arasında koruyucu aile olma isteğini, bilincini geliştirir. Bu aynı zamanda sadece koruyucu aile olma isteğinin de ötesinde sorunların ortaya çıkmasını da azaltacak bir bilinç, toplumsal bilinç yaratır. Bu da önemsenmelidir.
Hocam, bu haftalık da bitirelim. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Onur Bilge Kula hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu hafta da Gölgedekileri. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Gölgedekiler.